Ayrım 31, sayfa 391. Devletçiliğin hikayesi. Devletçilik Türkiye'de daha ziyade bir siyasi edebiyat konusu olarak kaldı. Bir iktisadi sistem olarak devrin önder politikacıları tarafından tamamen benimsenmedi. Hatta CHP programına ve nihayet anayasaya mal edilmesine rağmen bir doktrin olarak ise ancak fikri tartışma konusu olarak kaldı. Ama gene de Türkiye'de kendi imkanlarını kendisinin seferber etmesi çabasından gelen çetin fakat yiğitçe yürütülmüş bir iktisadi devletçilik devri olmuştur. 15. Devletçiliğin doğuşu. İsmet Paşa daha önce de değindiğimiz gibi devletçiliği ilk önce Ağustos 1930 Sivas Nutku'nda ve mutedil devletçilik şeklinde ortaya attı. Gerçi İstiklal Savaşı sırasında ve zamanın eğilimlerinden etki alan bazı görüş akımları Ankara'ya da sızmıştır. Ama bunlar hiç şüphe yok ki köksüz ve anlamsızdı. Mesela 1921'de ve o zaman iktisat vekili olan Celal Bey, Bayar, Hakimiyeti Milliye Gazetesi muhabirinin devlet sosyalizmi, umumi ve iktisadi müesseselerin yavaş yavaş devletleştirilmesi hakkındaki mütalalarını sorması üzerine konuyu şöyle cevaplandırır. Devlet sosyalizmini muarız, karşı olanlar ferdiyeti kuvvetli sermayesi mevzul, zengin memleketler ahalisidir. Tanzimattan beri elverişsiz şartlar altında Avrupa kapitalinin memleketimize imtiyazlı bir şekilde girmesinin ve iktisadi kaynaklarımıza hakim bulunmasının esef verici neticeleri göz önündedir. O sıralarda Celal Bey'in kurucularından olduğu Yeşil Ordu Cemiyeti de sosyalist hatta komünist bir programa sahipti. Zaten mecliste resmi veya gizli 4 komünist partisi faaliyetteydi. Bunlardan birinin bizzat Mustafa Kemal'in nezaret ve murakabesinde kurulduğu ama bunların aşağıdan gelen teşebbüslere dayanmadığı da malumdur. Bu konuda Tek Adam'ın 1. cildinde etraflı bilgi vardır. Ama bu mutedil devletçiliğin hiçbir tarifi ve izahı yoktu. Ama serbest fırkanın kapatılmasından sonra devletçilik bizzat Gazi tarafından ele alındı ve bir araştırma ve formülleştirme konusu kılındı. Fakat fırkanın sloganlarını bulması bakımından biz işi biraz daha geriden almalıyız. Cumhuriyet Halk Fırkası adına 2. kongre denilen ilk kongresini Millet Meclisi'nin 3. dönem toplantılarının açılmasından önceki günlerde 15-20 Ekim 1927 günlerinde Ankara'da yapmıştı. Kongrenin en önemli hadisesi daha önce de değinildiği gibi Gazi'nin büyük nutkunu okuyuşudur. Fakat aynı kongrede bazı prensip değerlenmelerine de gidildi. Çünkü aslında Halk Partisi'nin bir programı yoktu ve artık programlaşmak lazımdı. İşte bu kongrede Halk Partisi'nin eski nizamnamesinin ruh ve manası baki kalmak suretiyle cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, halkçılık ilkeleri parti prensipleri olarak benimsendi. İktisadi faaliyetler bahsinde sadece millet menfaatlerine uygunluk kaydı vardı ve bunun izahı yoktu. Adına 3. kongre denilen 2. parti kongresi de 10 Mayıs 1931 tarihinde Ankara'da toplandı. O günler dünyada ve Türkiye'de iktisadi ve fikri bunalımın son haddine vardığı, Türkiye'de doktrin tartışmalarının başladığı ve yayıldığı günlerdi. İşte bu kongrede yukarıdaki 4 ilkeye, devletçilik, inkılapçılık ilkeleri de eklenerek Cumhuriyet Halk Fırkası 6 okunu buldu. Bu kongre devletçiliği dünyanın şimdiki gidişi içinde milli iktisadiyatımızı koruyup yükseltecek bir prensip olarak tatbikatta fiilen tanımış bulunuyordu. Bu prensipler daha sonra 5 Şubat 1937 tarih ve 3135 sayılı kanunla anayasaya mal edildi. CHP bu devletçilik ilkesini şöyle formülleştiriyordu. İktisat ve imar sahasında ferdi teşebbüslerin mahdut faaliyeti yerine devletin şumullü ve üstün kudretinden istifade etmek ve ferdi çalışmaları esas almakla beraber umumi ve yüksek menfaatlerin icap ettirdiği işlerde bilhassa iktisadi sahada devletin faal bir hale getirilmesini kabul etmek. Formül geniş ve manalıydı ama devletçilik CHP'de hiçbir zaman bir siyasi şuurla benimsenmiş bir prensip olarak savunulmadı. Milli ekonomi anlamı. Serbest fırkanın tasfiyesinden sonra memlekette iç siyaset bakımından önemli hadiseler olmadı. Tek parti, daha doğrusu tek otorite sisteminin en pürüzsüz işlediği devre bu devredir. Fakat iktisadi sahada önemli gelişmeler oldu. 1929-33 arası bilindiği gibi dünya iktisat buhranının sürdüğü devredir. Devletçilik bu devrenin zaruretleriyle iktisadi edebiyatımıza karıştı. Ama bilimsel manada sistematik bir devletçilik anlamına hiçbir zaman gidilemedi. Bunun sebebi basittir. Çünkü devletçilik milli ekonomi sistemlerinden biridir. Halbuki biz henüz milli ekonomi anlamında belirli ve açık bir anlayışa ulaşmış değildik. Mesela 1931 Ekim'de İsmet Paşa'nın hükümet programını Fethi Bey şöyle tenkit ediyordu. Umumi iktisat siyasetinde sarih hiçbir şey yok. Programı okudum. Bu bir programdan ziyade umumi malumatı ihtiva eden bir vesikadır. Aynı tartışmalarda iktisat vekili Mustafa Şeref Bey şöyle konuşuyordu. Bu memleket tarihinde milli iktisat namıyla hiçbir mevhum kavranmamıştır. Bu memlekette milli iktisattan bahsetmek bir vakitler bir kabahat gibi, bir vakitlerde bir muammadan bahsetmek gibi bir şeydi. Şimdi hükümet devletçiyim demekle kendisinin bir milli iktisat mevhumunu kavramış olduğunu beyan etmiş oluyor. Bu milli iktisat mevhumu da şu ibareden hülasa edilebilir. Memleket dairindeki iktisadi menfaatler kendi kendine ve alabildiğine anarşik surette faaliyette bulunmamalıdırlar. Milli iktisat dediğimiz uzuvlanmış kütle, ahenkli, heyeti mecmuaya dahil muhtelif menfaatlerden her birimiz kendimiz için muamelesini görmemeli, daha yüksek bir muvazene ve ahengi muhafaza için onlardan her biri o birbirlerini tamamlar olarak muamele görmeli. Hükümetin vazifesi iktisadi faaliyet sahasında devleti ferdi teşebbüs yerine ikame etmek için değil, fakat birbirlerinden ayrı ve başka başka olan hususi menfaatleri bir umumi ve müşterek menfaatin muhteremliği korunması namına uzlaştırmak, telif etmek, ferdi teşebbüsün elinden tutmak, onu kuvvetlendirmek olmalıdır. Bu sözlerdeki görüş ve fikir zorlanışı tabii görülmelidir. Mustafa Şeref ki o sırada meclisin hemen hemen tek iktisatçısıydı. Klasik bir iktisatçıydı, hocaydı ve kabinede vekildi. O da günün milli iktisat anlayışını görüyor ki ancak bu kadar toplayabilmektedir. Zaten karışıklık, çeşitli tesirler başvekil İsmet Paşa'nın aynı tarihte ve meclisteki şu sözlerinde de görünür. Gerek ecnebi dostlarından, gerek yerli arkadaşlarından milli iktisadın bu memlekette tatbiki zor olduğunu çok delillerle dinlemişimdir. Memleketin sermayesi yoktur. Milli iktisat takip edilen yolda ecnebi sermayesi getirmek güçtür. Biz milli iktisat politikası takip etmeyelim, liberal bir yol tutalım, böylece memleketin inkişafı için daha çok sermaye getirebiliriz deniliyor. Biz bunları dinlemiş, tahlil etmişizdir. Ondan sonra milli iktisat yolunu takip ediyoruz. Milli iktisat politikası ecnebi sermayesinin getirilmesine mani değildir. Çünkü bizden daha sol memleketler ecnebi sermaye getirmekten ve bunu memleketlerinde çalıştırmaktan ümitsiz değildirler. Hülasa ortada anlamlar alanında bir karışıklık ve belirsizlik vardır. Halbuki milli iktisat bir iktisadi ilişkiler manzumesidir. Her toplumda kaçınılmaz bir şeydir. Bir de milli iktisatta iktisadi sistem vardır. Liberalizm, devletçilik, sosyalizm gibi yapı düzenlenmesi şekilleri birer sistemdirler. Ama 1930'larda bile henüz iktisadi münasebet anlamıyla iktisadi münasebetlerde sistem henüz ayırt edilebilmiş değildi. Zaten bunun içindir ki mesela zamanın iktisat vekili Celal Bey'in Bayar, daha 1921'de biz devlet sosyalistiyiz, devlet sosyalizmi yapacağız yolunda ve devletçe benimsenmiş bir sistemi açıklar gibi görünen sözleriyle 1931'deki anlam bocalamaları arasında aslında fark yoktur. Zaten her iki devrede de yeni devletin kurucuları iktisadi sistem bahsinde henüz bir araştırma içindeydiler. Bu vuzursuzluğu, hatta liberal bir sistem peşinde görünen Serbest Fırka Başkanı Fethi Bey'in bazı sözlerinde de görebiliriz. Mesela Fethi Bey genel tenkitlerinde bir taraftan iktisadi faaliyetleri devlet elinde toplamak sola temayül sayılır derken bir taraftan da mesela 930 Ağustos'unda ve gazetecilerle konuşmasında şöyle söylüyordu. Fırkamız sola mütemayildir, sol eğilimdir. Münakaşa hürriyetinin tesisine taraftar olmak, bu gibi hürriyetlerin yürürlükte olmasını hedef tutmak itibariyle tamamen sola müteveccihiz, yönelmişizdir. Halbuki ne sol bu demekti, ne serbest fırka, ne de halk fırkası sola mütemayildi. Hatta ne de İsmet Paşa'nın Sivas'taki nutkunda biz iktisadi faaliyetlerde mutedil devletçiyiz diye ilan edilmişken ortada bir devletçilik yönelişi vardı. Bu mutedil devletçilik denilen hareketin nerede başladığı ve nerede bittiği de zaten belli değildi. Hülasa yeni devletin kurucuları, öncüleri ta baştan beri çağın anlamlarını, akımlarını ve sistemlerini anlamakta ve ifade etmekte hakikaten zorluk çektiler. Bir bunalım ve bocalama içinde kaldılar. Memlekete iktisadi zihniyet ve sistemin gelişmesiyle ilgili olarak çok dağınık olan kaynaklar ve meclis konuşmalarıyla liderlerin ve önderlerin çok sayıda nutuklarını takip edemeyenler için bu konularda tedariki mümkün ve çok iyi derlenmiş özetler veren aşağıdaki eserleri tavsiye ederim. A. Sosyal Bilgiler Fakültesi, Maliye Enstitüsü, Türk İktisadi Gelişmesi Araştırma Projesi serisi, Bilsay Kuruç, İktisat Politikasının Resmi Belgeleri. B. Aynı enstitü ve projeden Korkut Boratav, Türkiye'de Devletçilik. C. Talat Geveci, İktisadi Kanunlar Işığında Türkiye İktisat Politikası. D. E. Sam Haber, Ekonomi Siyasetleri Genel Anlamlar Bakımından Çeviren Mustafa Elmalı. E. Cihan İktisat Buhranı Önünde Türkiye, Yazan Yorgaki Efim Yanidis. Nihayet bu konuda tek adamın 3. cildinin İnkılabın İdeolojisi bahsinden ve kadro neşriyatından da faydalanılabilir. Bunu tabii görmelidir. Çünkü bizde bu akımlar ve anlamlar üstünde aydına hitap eden çalışmalar yeni başlamıştır. Bu anlamsızlık hatta devletçiliğin, inkılapçılığın halk fırkası nizamnamesine alındığı günlerde ve onu takip eden devrede, yani bu ülkelerin anayasaya girdiği zamanda gene bu böyle olacaktır. Mesela o günlerde Adliye Vekili Mahmut Esat Bey, devletçilik devlet sosyalistliğiydi. Bu kabul edildi. Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali, sayfa 391-395. Diyecek, hatta Recep Peker, liberalizm vatan ihanetidir diyecek kadar ileri gidecek. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 3, Altı Okun Hikayesi ve İnkılabın İdeolojisi bastı. Ama fırka programına girmesine, hatta sonra anayasaya da alınmasına rağmen, devletçiliğin halk fırkası, hatta kanunlarını ve mevzuatını bile vücuda getiremeyecektir. İsmet Paşa, 931 Meclis Açılış Konuşmaları. Ancak dünya iktisat buhranının da baskısı altında devlet bütçe muvazenesine dayanan tesarrufkârane bir mali siyasetle kendi ham maddelerimizi işleyerek bazı sanayinin kurulmasına, ulaştırma ve kredi sisteminde bazı düzenlemelere çalışacaktır. Bir doktrin olarak ise Atatürk'ün devletçilik alanında beyanları olmamıştır. İsmet Paşa'ya gelince meclis ve meclis dışı tartışmalarında devletçilik konusuna ve o da bir sistemin izahı ve yerleştirilmesinden ziyade icraatının savunması şeklinde değindi. Bu konuda onun en belirli, toplu ve takipçi görüşünü aksettiren belge İsmet Paşa'nın Siyasi ve İçtimai Nutukları 1920-1933 isimli derleme eserinin sonuna da alınan ve Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde Kadro Dergisi'nin 22. sayısında çıkan makalesidir. İsmet Paşa devletçiliği anlatıyor. Bu yazısında İsmet Paşa şunları belirtir. İktisatta devletçilik siyaseti bana kendisini her şeyden evvel bir müdafaa vasıtası olarak gösterdi. Asırların ihmalini telafi edecek, haksız tahripleri imar edecek, yeni zamanın çetin şartlarına dayanacak sağlam bir devlet bünyesi kurabilmek için her şeyden evvel devleti iktisatta yıpratacak amillerden kurtarmak lazım geliyordu. Demek ki iktisatta devletçiliği biz inkişaf yolu takip edebilmek için bir müdafaa vasıtası ve bu sebeple bir azimet noktası, bir temel saymaya mecbur bulunuyorduk. Paşa'nın bu giriş sözlerinde onun bu konudaki hareket noktasını aydınlatacak önemli noktalar vardır. Hatta o bu görüşlerini başka devletlerin siyasetleri ile de karşılaştırır. En kuvvetli, en zengin devletler tasavvur olunamayacak devlet tedbirleriyle iktisadiyatlarını müdafaya ve kurtarmaya çalışıyorlar. Demek ki bizim devletçilikte müdafaa kuvvetini görmüş olmamız, fırkamız Cumhuriyet Halk Fırkası için ancak övünülecek bir isabet ve doğru bir karar cümlesinden sayılmak icap eder. Buraya kadarki sözler İsmet Paşa'nın devletçiliği bir doktrin olarak almadığını, kendisince doktriner bir çabanın dışında kalmak istediğini, devlet sosyalizmi, sosyalizm, komünizm etkisi gibi dış etkilerin dışında kalmak istediğini gösterir. Ama devletçiliği yalnız bir müdafaa temeline de dayamaz. Şu sözleri de sıralar. Demek istiyorum ki yalnız müdafaa gibi muhafazakar bir görüş noktasından değil, ilerlemek ve inkişaf etmek gibi genişleyici bir politika içinde müspet ve müessir politika sayıyoruz. Memleketin muhtaç olduğu sanayi vasıtaları, devletin yardımcı nezareti ve hatta doğrudan doğruya teşebbüsü olmaksızın kurabilmeyi saf dil olanlar düşünebilir. Asır çok amansızdır. İsmet Paşa bunları söylerken dünya tarihin en büyük iktisadi buhranından yeni yeni gözlerini açmaya çalışıyordu. Türkiye henüz yolunu bulmak gayretindeydi. Ama bir taraftan da arkalarını devlete ve devletin imkanlarına dayayan gizli ve aşikar tutumları ile iş ve menfaat adamı geçinen bir takım kimseler de gittikçe ortalığı sarmaktaydı. Atatürk'ün uzun yıllar umumi katipliğini yapmış olan Hasan Rıza Soyağ'ın hatıralarından alınan şu sözler bu türedi iş adamcılığı havasını aksettirirler. O yıllarda birçok insan nasıl ve ne yoldan olursa olsun servet sahibi olmak hevesine düşmüşlerdi. Hasan Rıza Soyak, Hatıralar, Hayat, sayfa 36. Hülasa bazı kimseler açıkça İsmet Paşa'nın değilse bile devletçiliğin karşısındaydılar. Cumhuriyet'in ilanından sonra dış ve iç teşebbüsler arasında aracılıkla geçinen bir takım şahıslar türemişti. Bunlardan bir kısmının arkalarını henüz genç bir teşebbüs olan İş Bankası'nın varlığı arkasına gizleyerek bazı aracılık gayretleri olmuştu. Bir kısmı dürüst olmayan, çoğunun mahiyeti karışık yahut karanlık işlere girişildiği söyleniyordu. Bu teşebbüslerin hemen hepsi devletin nüfuz ve imkanlarını kullanmakla yürüyordu. Bunların bir kısmının basın ve siyaset gücünü de birleştirerek gerek kendilerini hoş görmeyenlere, gerek devletçiliği savunanlara karşı tahriklere giriştikleri meydandaydı. Aleyhine tahriklere girişilenlerin içinde tabii İsmet Paşa da vardı. İsmet Paşa'nın buradaki sözleri bu zümreyi hedef tutsa gerektir. Halbuki bunların bütün marifeti devletin prestij ve imkanlarını, devlet postlarını ve arkadaş yakınlıklarını kullanarak hem devleti hem özel teşebbüsü sömürmek şeklinde görünüyordu. İsmet Paşa'nın yazısında bunlara da değinen sözler vardır. En serbest anlamından bir sanat veya ticaret, müreffeh olabilmek için mutlaka devletin yardımına ve müdahalesine ihtiyaç göstermektedir. Suyun başında olduğumuz için bu ihtiyacı her gün görüyorum ve sonra serbest mesleğin devletçiliğe üstünlüğü için aynı mevzuların delil olarak zikrolunmasına şaşırıyorum. İsmet Paşa'nın yazısından şu cümleleri de alalım. Devlet ancak ferdin yapamayacağı şeyleri yapmaya çalışmalıdır. Nazariyesi basiretle mütalaa olunmalıdır. İsmet Paşa da ferdin yapabileceği şeylerde devletin gözü olmadığını savunur. Ama devletçilik hakkını ve başarısını da önde görür. Geçen 10 sene iktisadi hayatta devletçilik siyasetini bize kendiliğinden yerleştirdi. Biz bu 10 yılda imparatorluğun çok zamanda yapamadığından fazlasını yaptık. Gelecek 10 sene nihayetinde ümit ederim ki Türk devletçiliği memleketteki eserleri ve milletler arası tesirleriyle iktisadiyatta devletçilik anlayışının en mütekamil ilmi bir şaheseri olarak anlatılacaktır. İsmet Paşa'nın Kadro dergisindeki yazısının özeti budur. Şimdi artık adına devletçilik denilen devlet işletmeciliğinin bizdeki gelişmeleri üstünde durabiliriz. Devlet plan ve programlarına yöneliş. Birinci Dünya Harbi'nden sonra ve sosyalist olmayan memleketler içinde plan kelimesinin milli iktisatta kapsayıcı bir düzenleme anlamı olarak evvela Türkiye'de yazı ve tartışma konusu olduğunu söylemekte bir mübalağa yoktur. Nitekim Devlet Planlama Teşkilatı da ilk neşriyatında işin bu cephesini işaret eder. Burada kastedilen plan, milli iktisat siyasetinin geçici olmayan devlet ekonomisinin asli bir unsuru haline gelen plandır. Yoksa harp ekonomisi veya bilinen amme hizmetleri için program ve programlaştırma daima ele alınmıştır. Ama milli ekonominin çeşitli alanlarını kapsayıcı bir planlama, Birinci Dünya Harbi'nden önce demokratik nizamlar için yabancıydı. Çünkü böyle bir düzenleme ancak bir devlet tanzim ve müdahalesiyle kabildi. Halbuki Birinci Dünya Harbi'nden önceki Batı ekonomisi devletin kamu hizmetleri dışında iktisadi hayata müdahalesine karşı olan bir nizam içinde yaşıyordu. Birinci Dünya Harbi'nden sonra ise plan sosyalist bir kategori, sosyalist bir nizam unsuru olarak belirdi. Nitekim plan bir devlet düzenlemesi olarak evvela ve yalnız Sovyet sosyalist ülkelerde ele alındı. Yani toplum hayatının tamamı devlet planlaması içinde mütalaa edildi. İç savaşlar ve dış müdahaleler ortadan kalkıp rejim istikrar peyda edince 1927'de Sovyetler ilk 5 yıllık plan uygulama sahasına koydular. Bu 5 yıllık devre ölçüsü ondan sonra plana el atan demokratik ülkelerde de gelenek ve kaide haline geldi. Plan tabiri ve fikri 1. Dünya Harbi'nden sonra Batı Avrupa'da da tartışma konusu oldu. Türkiye'de ise planlılık ve planlı ekonomi fikri Türk basınında ilk defa Kadro dergisi tarafından savunulmaya başladı. Kadro bu sistemi Türk inkılabının dinamik hamlesinin ve milli ekonominin icrabı olarak tahlil ediyordu. Mesela Kadro neşriyatında plan mevhumu anlamı hakkında başlıklı yazı konuya şöyle giriyordu. Çağdaş cemiyette teknik alabildiğine terakki ediyor. Fakat onun her terakki adımı cemiyet içinde yeni bir tezada, çatışmaya meydan vermektedir. İstihsal nispetsizlikleri, buhranlar, işsizlikler, içtimai harpler, emperyalizmin tutunma çabaları, müdahaleler, hülasa cemiyeti her gün daha artan bir şiddetle, sonu bilinmez katastroflara mahkum kılan içtimai sarsıntılar, cemiyette teknik kuvvetlerin bu başıboş ve kontrolsüz gelişmesinin neticelerinden başka bir şey değildir. Bunun içindir ki şimdi harp sonrası inkılaplarının ve hareketlerinin en göze çarpan gayretleri her şeyden evvel cemiyet içindeki bu tezatların ve bilhassa teknik gelişme üstündeki kontrolsüzlüğün bir nizam, planlı bir düzenleme ve murakabe altına alınmasıdır. Şevket Süreyya Aydemir, plan mevhumu hakkında. Ondan sonra bu yazı plan anlamı üzerinde topyekin sosyalist ülkelerle mesela Rusya ile ıslahatçı memleketlerde göze çarpan iki ayrı hareket noktasını vermektedir. İhtilacı sosyalizmde plan bir dikta yani cemiyetin gelişmelerini yukarıdan ve şartlara rağmen bir müdahale ediştir. Yani bir direktiftir. Islahatçı anlayışa göre ise plan cemiyetin gelişme gücünün ve aşamalarının evvelden incelenerek bu gelişmelere cemiyetin başlıca konularında yön ve nizam vermeye çalışmaktır. Türkiye'de 1930'dan sonra bahis konusu olan aslında ve belirli işler için programlar hazırlamaktan ibaretti. Fakat bu programlar bizim o vakitki edebiyatımıza plan olarak girmiştir. Halbuki plan hiç değilse bütçe ve ana iktisadi kollarla harcama işleri ve kaynaklar arasında uzunca süreli bir düzenlemedir. Halbuki bizde ele alınan sadece bazı sanayi ünitelerinin meydana getirmesi yolunda bir programa bağlanıştı. Bizde ilk 5 yıllık plan esasları 1932 sonunda hazırlanmış oldu. Ama bunun daha önceki bir inceleme safhası vardır. O yıllarda memleketimizin bu konularda faydalanabileceği teknik yardımlar ve tesisat yardımları ancak Sovyetler Birliği'nden gelebilirdi. Sovyetler Birliği ile 1921'den yani İstiklal Savaşı'nın en buhranlı günlerinden beri müttefiktik. Bu savaş içinde para ve silah hususunda bu ülkeden yardım görmüştük. Arada herhangi bir anlaşmazlık çıkmamıştı. Sovyetlerin Türk siyasetine ve iç işlerine herhangi bir müdahale meyli ve misali de görülmediği için 1930'larda hükümet, iktisadi araştırmalar ve planlama konusunda da Sovyetler Birliği ile temasa geçti ve ilk hazırlık incelemeleri başladı. Bu incelemelerin ve Türk ziraatının maddelerini, unsurlarını ve ıslah imkanlarını bilimsel yoldan ortaya çıkarmak yolundaki kısmı daha 1927'de başlamış ve 4 yıl sürmüş bulunuyordu. Bu bilimsel araştırmaların sonu Zirai Türkiye ismi altında ve 120 sayfalık Fransızca bir özetle beraber 900 büyük sayfalık bir eser halinde yayınlandı. Türk hükümetine sunuldu. Türk ziraat mahsullerinin coğrafi kaynak ve biyolojik vasıfları ile ıslah istikametlerini titiz ve yorucu araştırmalarla tespit eden bu eser, bu bilgileri ilk defa Türk ilgililerine ve milletler arası arşive getiriyordu. 1934-35'te ziraat vekili Muhlis Erkmen'le Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörü Alman Folke'nin arzuları üzerine bu eser tarafından tercüme edilmiş ve enstitüye teslim olunmuştur. Sonradan bu tercümelerin kaybolmuş olması garipti. Daha sonraları ve vekil Şehri Hatipoğlu zamanında bu kaybolma, daha doğrusu şunun bunun elinde dağılma olayı üzerinde yapılan soruşturmalar sonuç vermedi. Profesör T.M. Jikovski'nin başkanlığında bir ilim heyeti tarafından Türkiye'de yönetilen bu incelemeler arasında derlenen 10 bin kadar numune Sovyetler Birliği'nde ve 50 kadar tecrübe istasyonunda tetkik ve tecrübelere tabi tutulmuştur. Bu uzun çalışmalar 26 profesör ve uzman marifetiyle yapılmıştı. Akademi üyesi H.E. Vavilov'un bilimsel nezareti altında yürüyen ve bize Türk ziraatının bilim ve ıslah alanında çok ciddi ufuklar açan bu çalışmaların neticelerinden faydalanılamamış olması ziraatımızın kaybı olmuştur. Nitekim ondan sonra Türk ziraatı üstündeki yabancı yayınlar tek kaynak olarak daima bu esere başvurdular. Sanayi alanında bir plan hazırlığı bahis konusu olunca yine Sovyetler Birliği'ne müracaat edildi. Neticede ve Profesör Pavlov başkanlığında bir ihtisas heyeti Türk uzmanlarıyla beraber memleketi dolaşarak kurulması gerekli görülen sanayi kollarına ve kurulacak tesislerin yerlerine dair olan büyük raporunu iktisat vekaletine sundu. 1932'de tamamlanan bu rapor bizde 1. 5 yıllık sanayi planının esası olarak basılmıştır. Ondan sonra bu mesai 1933'te ve iktisat vekili Celal Bey Bayar zamanında vekaletin teşkilat kanunu ile ilgili raporlarla beraber baş vekalete gönderildi. İsmet Paşa'nın başkanlığı altında incelenen tesis konuları hükümetçe kabul olundu. Fakat tetkiklerin tamamlanması, ihsari müzakerenin neticelenmesi uzun sürdü. Nihayet bu tesis işleri icra vekilleri heyetince kabul olunarak Sümer Bank'a 17 Nisan 1934'te ve bir vazife olarak tebliğ edilebildi. İşte bizde adına birinci 5 yıllık sanayi planı denilen vesika ve program budur.